Ayrım 30, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 313. Misafirler kendilerinin kapı önünde bekleyen arabaya binip gitmiş, nihayet anne kız evde yalnız kalmışlardı. Feyza akşam yemeğini hazırlamak için mutfakta çalışırken Hilal de ders kitaplarını masasının üzerine yaymış fakat dakikalar geçtiği halde ne tek kelime okuyabilmiş ne de yazabilmişti. Odaya girip çıktıkça Feyza'nın gözünden kızının bu hali kaçmamaktaydı. Üstelik fark ettiği bir başka husus da her içeri girişinde Hilal'in kendisini derin derin tetkik ettiği annesinin yüzünde ısrarla bir mana aradığıydı. Feyza ne zaman bir şey için ona seslense daima kestirme ve kırık bir sesle tek kelimeyle cevap almaktaydı. Nihayet birlikte iki kişilik sofralarını kurdular ve akşam yemeğine karşılıklı oturdular. Feyza zihni bin bir düşünceyle dolu olarak çorbasını yudumlarken Hilal'in eline kaşık alıp bir lokma bile bir şey yemediğini ve devamlı olarak kuşkulu nazarlarla yüzünü tetkik ettiğini fark ederek sordu. ''Niçin yemiyorsun yavrum? Bak çorban soğudu. Neyin var senin bugün? Hasta mısın yoksa?'' ''Hayır, hasta değilim.'' ''O halde niçin somurtup oturuyorsun? İçsene çorbanı.'' ''Hayır, içmeyeceğim.'' ''Niçin kızım?'' ''Hiç, canım istemiyorum.'' Feyza elindeki kaşığı bırakarak kızına dikkatle baktı. Hilal dokunsa ağlayacak bir haldeydi. Onun bu hali Feyza'ya çok dokunmuştu. ''Okulda müdür veya öğretmenlerinden birinin fena bir hakaretine mi maruz kaldın yoksa yine Hilal?'' ''Hayır, okulda hiçbir şey olmadı bugün.'' ''Öyleyse bu durgunluğunun sebebi ne? Söyle bakalım anacığına yavrum, seni üzen bir şey mi var?'' Hilal cevap vermedi. Başını eğmiş susuyordu. Bir ara bir şey söylemek için ağzını açacak gibi oldu. Sonra dudaklarını ısırarak bundan vazgeçti. Feyza'nın bütün ısrarlarına rağmen Hilal o gece ağzına bir tek lokma koymadı. Onun bu hali karşısında tabii Feyza'nın da iştahı kaçmıştı. Anne kız beraber kurdukları sofrayı hiçbir yiyeceğe dokunmadan yine beraber kaldırdılar. Yemekten sonra her akşam olduğu gibi Feyza çarşı işlerini yetiştirmek üzere makinesinin başına, Hilal de dersine geçti. Fakat hassas kızın üzüntüsü öyle derin olmalıydı ki saatler ilerlediği halde ne okuyabiliyor ne de öğretmenin vermiş olduğu ödevleri yapabiliyordu. Nihayet yatma zamanı gelince her ikisi de birbirlerine hayırlı geceler dileyerek yataklarına çekildiler. Hilal buzlu camlı kapılarla ayrılmış bitişik odada yatmaktaydı. Feyza onun içeriden kesik kesik sessiz sessiz hıçkırdığını duyarak kulak kabarttı. Allah Allah, ne olmuştu birdenbire bu çocuğa böyle? Yerinden doğrulup yan odaya kızının yanına gitmek istedi. Ama üzerine daha fazla düşmenin doğru olmayacağını düşünerek bundan vazgeçti. Birkaç saat onun da gözüne uyku girmedi. Fakat bütün günün yorgunluk ve heyecanıyla göz kapakları bir müddet sonra kendiliğinden kapanmış, Feyza derin bir uykuya dalmıştı. Uyuyalı ne kadar olmuştu bilmiyordu. Saçlarının üzerinde iki küçük elin dolaştığını ve hemen yanı başında içli içli bir ağlayış sesi duyduğunu hissederek korkuyla gözlerini açtı. Küçük gece lambasından odaya yayılan hafif ve loş kırmızı ışık altında Hilal yanı başına diz çökmüş, saçlarını okşayarak ağlıyordu. Uzun beyaz geceliğinin içinde omuzlarından aşağıya bir şelalenin çağlayışı gibi dalga dalga dökülen uzun ve gür kumral saçlarıyla bir peri kızı kadar güzeldi. Annesinin gözlerini açıp korku ve endişeyle kendisine baktığını görünce onun yatağı içinde doğrulmasına dahi fırsat vermeden yüzünü annesinin boynuna gömerek hıçkıra hıçkıra yüksek sesle ağlamaya başladı. Feyza o anda bayılacak gibi olduğunu hissetmişti. Ne olmuştu bu çocuğa? Kendini içten içe bu derece harap edişinin sebebi neydi? Sormaya fırsat kalmadan Hilal başını annesinin omzundan kaldırarak yaş dolu gözlerini onun gözlerine daldırdı ve ''Söyle anne, söyle, o adamla evlenmeyeceksin değil mi?'' Mesele nihayet anlaşılmıştı. Feyza bir anda kalbinin dağlandığını hissederek hayretle sordu. ''Demek geldiğinden beri seni üzen, içlendiren sebep buydu öyle mi?'' ''Peki söyle bakayım yavrum, sen nereden öğrendin bu meseleyi? Biz her şeyi sen gelmezden önce konuşup görüşmüştük. Yani senin duymana imkan yok.'' Okuldan dönerken karşı komşunun oğlu söyledi. Hangi karşı komşunun oğlu kızım? Misafir hanımlar seni evde bulamayınca Ahmetlerin evinde beklemişler. Peki Ahmet nereden biliyor bu meseleyi? Biliyorsun ya anneciğim, onun annesi çok dedikoducu bir kadın. Ağızlarını aramış misafirlerin. İşte seni istemeye geldiklerini söyledikleri zaman Ahmet de odadaymış, duymuş. Beni okuldan gelirken görünce senin annen zengin bir doktorla evlenecek diyerek anlattı her şeyi. Hilal yeniden sarsıla sarsıla ağlamaya başlamıştı. Feyza yattığı yerden elini uzatarak analığının olağanca şefkatiyle kızının ipek gibi saçlarını okşamaya başladı. Bir yandan da sesi titreyerek, "Peki yavrum, bu mesele seni neden bu kadar üzdü söyler misin?" diye sordu. Hilal'in bu söze cevap verdiği cevap çok manalıydı. "Çünkü ben biricik anneciğimin yalnız bana ait olmasını istiyorum da ondan." Ve annesinin gözlerinin içine bakarak devam etti. "Söyle anne, yalvarırım söyle. Evlenmeyeceksin o adamla, kabul etmeyeceksin teklifini, değil mi?" Feyza'nın kararı esasen katiydi. Ölünceye kadar evlenmeye ant içmişti o. Fakat bu vesileyle kızını biraz daha tartmak istemekteydi. Sordu. "Bir başkasıyla evlenirsem seni ihmal edeceğimden mi korkuyorsun yoksa? Bunu benden umar mısın Hilal?" Hilal bu söze cevap vereceği yerde yaşlı gözlerle annesinin yüzüne hayretle şaşkın şaşkın bakmaktaydı. Yüzünden feci bir sukutu hayal ifadesi okunmaktaydı. Dil dolanarak ve adeta kekeleyerek, "Yani onunla evlenmek mi istiyorsun anne?" dedi. "Yoksa bu teklifi kabul edecek misin? Peki ben ne olacağım?" Feyza soğukkanlı görünmeye son derece gayret göstererek cevap verdi. "Ben bu teklifi kabul edersem senin için, daha doğrusu senin istikbalinin selameti için kabul edeceğim kızım. Bunda üzülecek ne var?" "Benim istikbalim mi? Yani benim için mi o adamla evleneceksin anne?" "Yavrucuğum ağlama, sakin ol. Elbette senin iyiliğin için. Seni çarşıya dikiş dikip para kazanarak bin bir türlü sıkıntı ve mahrumiyet içinde yetiştirmek bana çok acı geliyor. Halbuki bu doktor beyin teklifini kabul edersem sana istediğim rahat hayatı temin edebileceğim. O zaman arkadaşların yanında ezilip büzülmekten kurtulacaksın. Sen de başını dik tutabileceksin." Şimdi Hilal daha şiddetle ağlıyordu. "Anneciğim, canım anneciğim benim," diye hıçkırdı. "Demek sen kızını bugüne kadar anlayamamışsın. Ben durumumuzdan memnunum anneciğim. Bir günden bir güne ağzımdan şikayet işittin mi? Ben zenginlik istemiyorum. Hayatımıza bir başkası girmeden yalnız seninle beraber olup peynir ekmek yemek bana en büyük zenginliklerden daha büyük rahatlık ve saadet verir. Hem nereden çıkardın arkadaşlarımın yanında ezilip büzüldüğümü? Benim başım Allah'a şükürler olsun her zaman için arkadaşlarımın yanında dimdiktir. Bunu bilirsin anneciğim. Sen annelerin en iyisi, en fedakarısın. Kendini bin bir türlü sıkıntılara ve mahrumiyetlere sokarak kendin az ve ucuz giyindin, bana her şeyin en iyisini aldın. Arkadaşlarımın yanında mahcup düşmemek için gece yarılarına, hatta bazen sabahlara kadar oturarak fazla mal dikerek her türlü okul masrafımı fazlasıyla karşıladın. Fakat belki yıllarca süren bu yorucu çalışmalar seni çok hırpaladı. Artık dinlenmek, rahat etmek senin de hakkın, biliyorum, ama anneciğim, sen evlenirsen inan ki yaşayamam ben. Ne olur yalvarırım anneciğim, kabul etme bu teklifi. Göreceksin bak, biraz büyüyeyim, ben seni nasıl rahat ettireceğim?" Kızının hıçkıra hıçkıra ağlayarak yanık bir feryat halinde söylediği bu sözlerin her biri Feyza'yı sanki ciğerinden vuruyordu. Fakat anaydı o. Kızının, gözünün nuru, ciğerparesi biricik yavrusunun daha ziyade fuzuli yere acı çekmesine gönlü katlanabilir miydi hiç? Birden yatağın içinde doğrularak kollarını Hilal'in boynuna doladı ve onu hızla göğsünün üzerine çekerek olanca kuvvetiyle bağrına bastırdı. İçi bir volkan gibi yanıyor, gözlerinden yağmur gibi boşalan yaşlar Hilal'in ipek saçlarını ıslatıyordu. İnlercesine, "Affet yavrum, anacığını affet," dedi. "Hadi sil o güzel gözlerini de at üzüntüyü gönlünden artık. Benim faziletli kahraman kızım, müsterih ol. Bütün söylediklerim seni denemek, düşüncelerini öğrenmek içindi. Anladın mı şimdi? Hadi sus artık, ağlama." Hilal yaşlarla ıslanmış yüzünü annesinin yüzüne doğru öyle bir hayret ve şaşkınlıkla kaldırdı ki bu haliyle kulaklarına inanmadığı belliydi. "Anneciğim, sahi mi söylüyorsun?" dedi. "Yani teklifini kabul etmeyecek misin o doktorun?" "Benim melek yavrum, nasıl düşünebilirsin bunu? Benim hayatta yegane varlığım sensin. Senin için yaşıyor, senin için çalışıyor, senin için nefes alıyorum bu dünyada ben." Feyza Hilal'in saçlarını okşayarak devam etti. "Ben daha doktor beyin annesi ve ablası meseleyi açıp teklifte bulundukları an kararlıydım red cevabı vermeye yavrucuğum. Seni henüz karakterine katiyetle vakıf olmadığın bir üvey babanın yanında boynu bükük yetiştirebileceğimi nasıl getirebilirsin aklına?" Bu sözler sanki Hilal'i yeniden dünyaya getirmişti. Sevinçliydi, mesuttu artık. Fakat ilk andaki sevinci çok kısa sürdü. Annesi sözlerinin sonunda kullandığı cümleyle acaba ne demek istemişti? Sesi titreyerek sordu. Anneciğim, henüz karakterini katiyetle bilmediğim bir adamla evlenemem diyorsun. Peki mesela günün birinde her şeyini, bütün huy ve ahlakını yakından bildiğin bir kimse çıkarsa onunla evlenir misin? Feyza bu sualle irkildi. Bir an aklına Bilal geldi. Öyle ya, güzel ahlak ve karakterin adeta bir sembolü halinde hayallerini süsleyen, yılların kalbindeki sevgisini küllendiremediği Bilal, hanımından ayrılmış veya hanımı vefat etmiş bir kimse olarak günün birinde karşısına çıkıp kendisine evlenme teklifinde bulunsaydı, onu da reddedebilecek miydi? Zihni allak bullak olmuş, ne cevap vereceğini şaşırmıştı. Hilal annesinin sualine cevap vermeyip uzun bir tereddüt hali geçirdiğini fark ederek endişeyle tekrar sordu. Söylesene anneciğim, karşına böyle bir kimse çıktığı takdirde evlenir misin onunla? Niçin susuyorsun? Genç kadın Hilal'in sözlerine cevap vereceği yerde onun ipek gibi saçlarını okşayarak "Hadi yavrucuğum, sen kafanı böyle şeylere yorma," dedi. "Bak vakit bir hayli geç oldu. Sabah erken kalkıp okula gideceksin. Biraz olsun uykunu alman şart değil mi?" Sonra kızını yeniden kendine doğru çekerek onu şefkatle alnından öptü. Hilal bu öpücükle konuşmalarının sona erdiğini anlamıştı. Evet, konuşmaları bitmişti. Fakat sormuş olduğu sual cevapsız kalarak. Yavaşça ayağa kalktı. İncecik, sülün gibi endamıyla ağır ağır kapıya doğru ilerlerken ardından yaşlı gözlerle kendisini seyreden annesine son bir defa dönüp baktı. Ve "İyi geceler anneciğim," dedi. "Sana da yavrum. Yatar yatmaz uyumaya çalış, değil mi?" Lakin buna imkan var mıydı? Hilal 12 yaşının çok üzerinde bir olgunlukla zihnini kurcalayan bir sürü düşünce arasında bir an gözünü yummadan sabaha etti. Cumartesi günü doktor beyin annesi ve ablası Feyza'nın münasip bir lisanla bildirdiği red cevabını alarak geri dönerlerken son derece üzgün ve perişan bir haldeydiler. Koskoca yaşlı hanım Feyza'yı ikna edebilmek için dakikalarca türlü diller dökmüş, hatta işi ağlayarak yalvarma derecesine kadar vardırmıştı. Yaşlı kadın, "İnanın yavrum, oğlum bu haberi alınca çok müteessir olacak," diyor ve devam ediyordu. "Bir haftadır çekmiş olduğu azap ve duyduğu heyecanın büyüklüğünü tahmin edemezsiniz. Şimdi bütün ümitleri yıkılacak yavrumun. Halbuki ne hayaller kurmuştu. Evladım bunca senedir hep sizin gibi imanlı ve kültürlü bir kadına tesadüf etmediği için evlenmedi. Şimdi de tam istediği, arzu ettiği gibi birisini bulup evlenmeye karar verdi. Ama ne yazık ki bu defa da büyük bir hüsrana uğrayacak. Ah benim melek kızım, yalvarıyorum, rica ediyorum. Ne olur iyi düşünün, daha etraflı düşünün. Biz beklemesini ve sabretmesini biliriz. Yeter ki siz bu işi böyle kati olarak kestirip atmayın birden. Bu cevabı götürürsem oğlum bedbaht olacak. Anlıyorsunuz beni değil mi?" Feyza bu muhterem hanımefendinin bu derece üzülüp ağlayarak yalvarmaları karşısında derin bir vicdan azabı içinde kıvranmakta. Fakat buna rağmen kararında en ufak bir değişiklik husule gelmemekteydi. Bu bakımdan onları lüzumsuz yere oyalamanın ve boş yere ümit vermenin doğru olmayacağını düşünerek kararının kat'i olduğunu ve hiçbir surette değişmeyeceğini bildirmek lüzumunu hissetti. Yaşlı kadın yaşlı gözlerle kapıdan çıkarken bir ana şefkatiyle Feyza'yı yanaklarından öptü ve son derece samimi bir ifadeyle "Senin gibi bir gelinin olmaması beni ne kadar üzdü bilir misin kızım? Böyle bir gelinim olmasını ne kadar arzu ederdim. Ama kaderde ne yazılmışsa o oluyor. Gelinim olmasan da seni hiç unutmayacağım yavrum. Çünkü seni daha ilk görüşümde öz kızım gibi sevdim," dedi. Onlar gittikten sonra Feyza kendisini yorgun bir halde divanın üzerine attı. Ellerini başının altında kenetlemiş, gözleri tavana dikili bir vaziyette, arka üstü uzanmış ve derin düşünceler içine gömülüvermişti bir anda. Üzerinden büyük bir yük kalkmış gibiydi. Ama dadısı hayatta olaydı, kim bilir ne kadar üzülür, ne kadar dövünürdü bu hal karşısında. "Böyle büyük bir kısmeti bir daha nereden bulacaksın, hiç kaçırılır mı böylesi?" derdi de başka bir şey demezdi. Feyza bir anda yüreğini kızgın bir ateşin yaktığı cefasına rağmen haline hamd ve şükür ediyordu. Bütün emeli, bütün düşüncesi kızını İslami bir terbiye ve ahlakla yetiştirebilmekti ve bunda Allah'ın lütfu sayesinde muvaffak da oluyordu. Hatta Hilal yaratılış ve kabiliyeti itibariyle Feyza'nın istediğinden de mükemmel yetişiyordu. Bilhassa 2 yıldır üst üste öğretmenleriyle dini mevzularda yapmış olduğu çetin mücadele onun daha küçük yaşta ileride ne büyük bir mücahide olacağını delil sayılabilirdi. Feyza bir anda yüreğini kızgın bir ateşin yaktığını hissetti. Elinde olmayarak, ah ne olurdu, vaktiyle gaflette olmasaydım da Hilal, Bilal'le benim çocuğum olsaydı diye geçiriverdi içinden. Fakat o en büyük şans ayağının dibine kadar geldiği halde gaflet sarhoşluğuyla onun kıymetini idrak edememiş ve kendi eliyle tepmişti. Ve bunun acısını bugüne kadar çektiği gibi bir ömür boyu da böyle çekecek, pişmanlık ve nedamet duyguları içinde ızdırapla kıvranacaktı. Şimdi Bilal yuvasında kim bilir ne kadar mesuttu. Fakat Bilal'den çok karısı mesut olmalıydı. Acaba bu talihli kadın Bilal'in kadrini ve kıymetini hakkıyla bilebiliyor muydu? Onu layıkıyla edebiliyor muydu? İçine ilk defa bir kıskançlık alevinin yaladığını hissetti. Evet, hidayetinden bu yana bunca sene hep böyle yalnız kaldığı, kendi düşünceleriyle baş başa kaldığı halde bir gün olsun kalbinden böyle bir his geçmemişti. Ama şimdi ne olmuş, nasıl olmuştu bilemiyordu. Bilal'in hanımını, bu dünyanın en şanslı ve bahtiyar kadınını delice bir hisle kıskanıvermişti işte. Bu duyguyu içinden atmak için ne kadar gayret sarf ettiyse de bunda muvaffak olamıyordu. Evet, Feyza kıskanıyordu. Hem bütün ruhuyla, bütün mevcudiyetiyle, delice bir hisle kıskanıyordu o kadını Feyza. Bütün ruhu ve kalbiyle sevdiği ve bağlandığı erkeğe sahip olan, kıskandığı bu kadının yıllar önce hayata veda ettiğini ve bugün yaşamadığını nereden bilsindi? Şayet Bilal hakkında küçük çapta bir tahkikte bulunsaydı, kendisini ebediyen mesut edecek hakikati, Bilal'in yıllardır tek başına ve üstelik kalbinin kendi sevgisiyle yanıp tutuşarak yaşadığını hemen öğrenebilecekti. Fakat o, sabit bir fikirle Bilal'in hala evli olduğunu düşüncesini içinden atamıyordu. Değil onun hayatını öğrenmek için herhangi bir harekette bulunmak, sevdiği adamın haysiyet ve şahsiyetini olduğu kadar aile huzur ve saadetini de halal der etmek endişesiyle daima ondan ve onunla ilgili olan her şeyden kaçınmaktaydı. Bütün bunların yanında kendisini men edemediği yegane husus varsa o da mütemadiyen Bilal'i düşünüp onu kalbinden ve hayal hanesinden çıkaramamış, uzaklaştıramamış olmasıydı. Çünkü ruhunun ve cisminin her zerresi nakış nakış onun aşkı, onun o tertemiz ve ulvi sevgisiyle dokunmuştu sanki. Neredeyse Hilal okuldan gelecekti. Feyza hala uzandığı divanda kalbini gittikçe artan bir şiddetle kemiren kıskançlık ızdırapları içinde kıvranıp duruyordu. Gözlerinden süzülen gözyaşları şakaklarından aşağıya doğru kaymaktaydı. Alnı ateşler içinde yanıyor, şakakları şiddetle zonkluyordu. Büyük bir savaştan çıkmış gibi yorgundu, bitkindi, halsizdi. Onu düşündüğü, hele böyle derinden düşündüğü her zaman böyle olurdu zaten. Mendiliyle gözyaşlarını kurularken acaba diye geçirdi içinden. O da beni hala seviyor mu? Sonra hemen ardından Bilal'in Hacı Mustafa Bey'in mağazasında kendisini gördüğü andaki durumu geldi hatırına. Başını döndürür döndürmez karşısında kendisini görünce yüzünde beliren o ifadeyi ve sonra yerinden fırlayıp arkasından koşarak Feyza Hanım diye nasıl büyük bir heyecanla sendelediğini ömrü boyunca unutması mümkün müydü? Zaten Bilal'in o günkü davranışı değil miydi ki kendisine evini, barkını, işini ve eşini, dostunu terk ettirmiş ve onu yeni bir hayat mücadelesine girişmeye mecbur bırakmıştı. Ama o bunlardan memnundu. Halinden bugüne kadar hiç şikayetçi olmamıştı. Çünkü sevdiği adamın iş selametini ve aile saadetini muhtemel bir tehlikeden kurtarmış, bu uğurda delice sevgisini dahi göz kırpmadan feda etmişti. O her türlü ızdırabı çekmeye razıydı. Yeter ki Bilal'e en ufak bir halel gelmesindi. Hatta en şiddetli kıskançlık nöbetleri içinde kıvrandığı şu anda bile bir yandan Bilal'in kendisini aynı büyük aşkla sevmesini deli gibi arzularken bir yandan da tamamen buna zıt düşen bir hisle aile saadeti namına onun karşısına aşkların en büyüğüyle bağlı olmasını, kendisini tamamen unutmuş olmasını dilemekteydi. Bu birbirine zıt his ve düşüncelerden ancak Hilal'in okuldan dönüşüyle sıyrılabildi. Yerinden doğrulup kapıyı açtığı zaman Hilal yüzüne mütecessis nazarlarla bakmaktaydı. Feyza gözlerini ondan kaçırıp içeriye mutfağa doğru yürüdü. Fakat Hilal merak içindeydi, sabırsızdı. Bugün geleceklerini bildiği doktor beyin anne ve ablasına annesinin verdiği cevabını ölesiye merak ediyordu. Bütün gün okulda da bu merak içinde erimişti adeta. Üzerinden önlüğünü çıkarıp annesinin arkasından o da girdi mutfağa. her günkü adetiydi. Okula giderken ve okul dönüşü mutlaka annesinin elini öperdi. Lakin bugün buna fırsat bırakmadan Feyza ters yüzü dönmüş mutfağa girmişti. Bu hal küçük kızın kalbinde derin bir şüphe uyandırdı. Acaba kati olarak red cevabını vereceğini söylediği halde annesi çok cazip vaatlerin tesiri ve karşısındakilerin ısrarlarına dayanamayıp doktor beyin teklifine evet mi demişti de şimdi kızının yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Böyle düşünen Hilal kalbi endişeyle çarparak annesinin yanına gitti. Feyza ağır ağır ve düşünceli bir halde akşam yemeği için salata hazırlamaktaydı. Hilal ürkek bir ceylan gibi ona sokularak "Anneciğim, bugün elini vermeyecek misin bana?" dedi. İşte Feyza'yı kendine getiren söz bu oldu. Birden kendini toparlayarak elindeki bıçağı bıraktı ve gülümsemeye çalışarak elini kızına uzattı. "Ah canım yavrum benim, dalgınlığımdan farkında bile değilim." dedi. "Gel şimdi de ben seni doya doya öpeyim." Ve anne kız sevgiyle birbirlerine sarıldılar. Feyza kalbinin üzerinde heyecanla gümbürdeyen, bu küçücük kalbin atışlarını dinlerken ızdırapla ürperdiğini hissetti. Yavrucak bu meseleye karşı ne büyük bir hassasiyet göstermekteydi. Nitekim endişeli gözlerini annesinin gözlerine daldırdı ve çekinerek sordu. "Bugün yine o misafir hanımlar geldiler mi anne?" "Geldiler yavrum. Biraz evveline kadar buradaydılar." "Şey, anneciğim, ne cevap verdin? Kabul etmedin doktor beyin teklifini, değil mi?" Feyza sakin ve yumuşak bir sesle "Elbette yavrum," dedi. Hem bütün ısrar ve yalvarmalarına rağmen red cevabım değişmedi. Hilal rahat bir nefes almıştı nihayet. Fakat ya annesinin gözleri niçin böyle ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu? "Ama sen ağlamışsın anne," dedi. "Hem de çok ağlamışsın." Feyza cevap vermedi. Bu sükut Hilal'e çok manalı gelmişti. Biraz daha annesine sokularak, "Söyle anne," dedi. "Yoksa sonradan pişmanlık mı duydun? Eğer öyleyse yalvarırım, daha önceki bütün yalvarmalarımı unut ve kabul et doktor beyin evlenme teklifini." Feyza bir yandan kızının örgülü saçlarını okşuyor, bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Fakat kızı hiçbir zaman bilmemeliydi bu gözyaşlarının hakiki sebebini. Belki ileride, çok ileride öğrenirdi hakikati. Ve o zaman anacığının niçin, kimin için gözyaşı döktüğünü anlardı. Ama şimdi asla. Hilal onun bu düşüncelerinden habersiz sabırsızlıkla bir cevap bekliyordu annesinden. Sualinin cevabını. Feyza ıslak yanaklarını mendiliyle kuruladı ve zoraki fakat tatlı bir tebessümle "Hilal'cim, canım yavrum benim. Sana kaç defa söyledim, sen böyle şeylere yorma kafanı diye. Fakat müsterih olman için sana cevap vereceğim. Hayır kızım, doktorun teklifini reddettiğim için en küçük bir pişmanlık duygusu yok içimde. Bilakis bu işi tatlılıkla atlatabildiğim için bir kuş kadar hafif hissediyorum kendimi. Çünkü sana daha evvelden de söylediğim gibi doktorla evlenmek istemeyişimin sebebi senin ağlaman, üzülmen ve yalvarmaların değildir. Sen isteseydin de ben arzu etmiyordum evlenmeyi. Benim gözyaşlarımın sebebi ise tamamen başka yavrum. Sen kendini bunun için üzme. Bu gözyaşları benim hayatımın aşı ve katığı. Anlaştık mı?" "Benim canım, canım anneciğim. Sen annelerin içinde bir taneciksin. Söz veriyorum Melek anneciğim, söz. Bir daha böyle sözlerle seni üzmeyecek ve zihnini böyle şeylere takmayacağım." Hilal kollarını annesinin boynuna dolamış, bir yandan annesinin yanaklarını minnetle öpüyor, bir yandan da bir kuş gibi cıvıldıyordu. Aradan bir aya yakın zaman geçmişti. Hilal görünmemiş bir gayret ve şevkle derslerine çalışıyordu. Zaman zaman Ayten öğretmenin kin ve nefret dolu, yılan gibi soğuk bakışlarının haricinde artık ne namazı ile ne de niyazı ile uğraşan vardı. Fakat biliyordu ki namazını şayet yine okulda kılmaya devam etseydi durum asla böyle olmazdı. Okul müdürünün annesine bildirmiş olduğu sert ve kati yasaktan sonra Hilal, namazlarını okulun tam karşısındaki evde, kendisini hakiki bir torun muhabbetiyle seven Hacı Hanife teyzenin evinde kılmaktaydı. Yalnız o mu? Ayten öğretmenin dayadığı ve müdürün yasağından sonra korkuyla namazı bırakan çocuklardan bir kısmı da Hanife teyzenin kapısını çalıyor ve bu yaşlı, mübarek Hacı Hanım'ın evinde öğle namazını yine sevgili arkadaşla Hilal'le birlikte kılıyorlardı. Hacı Hanım evinde saf saf namaza duran bu minik Müslüman yavrulara ne türlü ikramda bulunacağını bilemiyor, gözleri yaşararak durup durup "Ah benim melek yavrularım, sizler bu zamanda gökten inmiş birer cennet hurisisiniz sanki" diyerek onları tek tek bağrına basıyordu. Hanife teyze hayatta hiç torun sahibi olamamış bir hanım olduğu için Hilal'i ve arkadaşlarını birer öz torun olarak kabul ediyordu. Okulla evleri arasında oldukça uzun bir mesafe olduğu için Hilal'i okuldan almaya ekseri zamanlar Feyza geliyordu. Yine böyle müsait günlerinden birinde okul bahçesinde son ders zilinin çalmasını bekliyordu. Bahçenin karşı tarafında kendisi gibi çocuklarını almaya gelmiş olan erkek ve kadın 8-10 kişi daha vardı. Esasen her okula gelişinde aynı simalarla karşılaşırdı ve her zamanda bu insanların ısrarlı bakışlarını üzerinde, kıyafetinde hissederdi. İkisini müstesna, diğer veliler Feyza'ya sevgi, hayranlık ve en ziyade gıpta isteğiyle bakmaktaydılar. Hatta eşlerinden birkaç hanım Feyza ile samimi bir dostluk da kurmuştu. Bunlar açık, makyajlı, asri kadınlar olmakla beraber Feyza'nın bu derece şahane bir güzellikle genç yaşında böyle kapalı, İslami bir kıyafet içinde oluşuna takdir ve hayranlık hisleriyle karışık, derin bir hayret ve onun yanındayken kendilerinden utandıklarını samimi olarak itiraf etmekteydiler. Müstesna olan iki kişiye gelince bunlardan biri saçlarını değişik renklerde boyatan, göz alıcı makyajıyla etrafın dikkatini çeken mini etekli genç bir kadın, diğeri ise ağzından pipoyu hiç eksik etmeyen dazlak kafalı 40 yaşlarında bir erkekti. Her ikisinin de Feyza'ya bakışları sırtına şiş yemiş, kıpkırmızı olmuş boğanın bakışından farksızdı. Şayet Feyza eski püskü mantosunun altına allı, basit postallar bulunan salkım saçak, düzensiz, intizamsız güllü bir basma yahut pazen elbise sarkan süklüm püklüm pısırık bir kadın olsaydı, bu iki insanın ona karşı tepkileri bu şekilde olmayacak ve cahil bir Anadolu kadını veya basit bir mahalle kadını diyerek en ufak bir infial duymayacaklardı. Fakat sık sık okul bahçesinde kendileriyle birlikte çocuğunu bekleyen bu genç kadın, şıklık ve zarafet bakımından bugünün en modern ve en zevkli giyinen kadınlarından farksızdı. İşte maneviyatından bir haber bu zavallı iki insanı en ziyade sinirlendiren ve huylandıran husus da buydu. Bu kadın bir kere çok gençti ve yüzünde hiçbir makyaj olmadığı halde o sapsade yüzüyle insanı çarpacak bir güzelliğe sahipti. Sonra son derece mazbut, örtülü bir kıyafet içinde olduğu halde zamana aykırı düşmeyen çok zarif bir şekilde giyimini düzenlemişti. Hepsinden mühimi cahil, bilgisiz, süklüm püklüm bir kadın değil, aksine gerek ilk görünüşündeki hali, gerekse etrafındaki şahıslarla olan konuşmalarından anlaşıldığına göre kültürlü, ince zevkli, genç ve güzel bir kadın makyajlı, mini etekli olması icap ederken böylesine dindar ve örtülü olabiliyordu. Feyza kendi dinlerinin icablarından bir haber, üstelik mensup oldukları dinin emirlerine düşman olduklarını her halleriyle belli eden bu iki biçare insanın kendisi hakkındaki his ve fikirlerini yüzlerinden okuyordu. Ama bunu kendisine asla dert edinmiyordu. Onların karşısında öylesine rahat, öylesine asil ve öylesine vakarlı bir duruşu vardı ki onun bu hali karşısındaki hasımlarını bütün bütün çileden çıkartmaktaydı. Nihayet zil çalmış, çocuklar ellerinde çantalarıyla gülüşüp şakalaşarak sınıflardan boşalmaya başlamıştı. Hilal annesini uzaktan fark ederek sevinçle yanına koştu ve boynuna sarıldı. Bir yandan mantosunu giymeye çalışıyor, bir yandan da nefes nefese anlatıyordu. Anneciğim, bugün sınıfa müfettiş geldi. Sorduğu bütün suallerin en doğru cevabını benden alınca öğretmenime ne dese beğenirsin. Ne dedi yavrucuğum? Söyleyeceğim anneciğim. Ah, nasıl heyecanlıyım bir bilsen. Müfettiş Bey sırtımı okşayarak öğretmenime dedi ki lütfen okul idaresi olarak bu çocuğun ailesine bir tebrik mektubu gönderin ve çocuklarının üstün bir zekaya sahip olduklarını bildirin. Nasıl? Müjdemi beğendin mi anneciğim? Feyza kızının mantosunu giymesine yardım etmeye çalışırken birden gözlerine sevinç yaşlarının doluştuğunu hissetti. Hilal'i her zamanki gibi göğsüne doğru çekerek "Benim biricik yavrum" dedi. "Sen yalnız üstün zekanla değil, üstün ahlakın, üstün terbiyen ve üstün imanınla da arkadaşlarının ve akranlarının içinde bir mücevher gibisin. Allah'ım seni her türlü kötülüklerden korusun." Hilal hemen sözü değiştirerek elindeki puanlı eşarbı Feyza'ya uzattı. Sen daha güzel bağlıyorsun anneciğim. Başörtümü bugün de sen bağlar mısın? Feyza bahçe kapısının yanında kızının başını örterken ancak ikinci sınıf talebesi olacak yaşta küçük bir kız talebe yanlarına yaklaştı. Bir an saçlarını tamamen örten başörtüsüyle bir nur gibi parlayan Hilal'in yüzüne baktı. Sonra Feyza'ya dönerek teyzeciğim dedi. Bu abla niçin başını böyle örtüyor? Feyza Sevgiyle küçük kızın çenesini okşayarak cevap verdi. Müslüman kız olduğu için yavrum. İyi ama o daha çocuk. Sizin kadar olunca ölse başına olmaz mı? Feyza tatlı tatlı gülerek. Olmaz yavrum, olmaz dedi. Sapsarı uzun saçları bir başak demeti gibi omuzlarından aşağı dökülmüş olan küçük kız Feyza'nın anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlemekteydi. Feyza sözünü bitirince bir müddet hiçbir şey söylemedi. Sonra minnetle Feyza'ya bakarak ''Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Müsaade eder misiniz elinizi öpeyim?'' Uzanan eli öperken küçük kızın gözlerinde tuhaf bir ışıltı yanıp sönmüştü. Feyza bu garip pırıltının sebebini ancak ertesi günü öğrenebildi. Bir gün sonra aynı saatte okulun bahçesinde Hilal'in dersten çıkmasını bekliyordu. Zil çalıp çocuklar ellerinde çantalarıyla sınıflardan boşanmaya başlayınca gözleri biraz ileride dün konuşmuş olduğu o meraklı sarı saçlı güzel yüzlü küçük kıza ilişti. O Feyza'yı görmemişti. Çocuklar arasından sıyrılarak bahçenin bir köşesinde elindeki çantayı yere bıraktı. Mine mavisi gözleriyle aynı renkte olan mavi mantosunu giydi. Sonra çantasını açarak içinden yine mavi çiçekli desenli bir başörtü çıkarıp tam manasıyla becerememekle beraber başını örttü. Tam çantasını alıp yürüyeceği sırada hareketlerini büyük bir hayretle seyreden Feyza'yı gördü. Gözleri sevinçle parlayarak koşa koşa yanına geldi ve soluk soluğa ''Teyzeciğim nasıl? Şimdi ben de tam bir Müslüman kızına benzedim mi?'' diye sordu. Feyza hayretinden ne diyeceğini şaşırmıştı. Eğildi, eliyle küçük kızın çenesini tutarak yüzünü kendisine doğru kaldırıp bir an onun berrak bir mavi pınarı andıran saf ve temiz ifadeli gözlerine baktı. Konuşurken sesinin titremesine mani olamıyordu. Hilal dayanamayıp başağın boynuna sarıldı ve onun taze birer gül yaprağını andıran pembe yanaklarını öpmeye başladı. ''Ah benim minicik kardeşim'' dedi. ''Desene bundan sonra koskoca okulda yalnız başıma kalmayacağım.'' En ulvi hislerle birbirlerine sarılmış olan bu iki saf ve temiz kalpli yavru, bu asil hareketlerinden dolayı bir müddet sonra başlarına neler geleceğini, başlarında sevinç ve iftarla taşıdıkları örtülerin kendilerine ne büyük çileler çektireceğini nereden bilebilir, nasıl tahmin edebilirlerdi. Günler geçiyor. Hilal arkadaşlar arasında fikir, kıyafet ve davranışlarıyla etrafına nurlar saçmaya devam ediyordu. Bilhassa birkaç kız arkadaşı vardı ki okul içinde Hilal'in etrafında pervane gibi dolaşıyorlar, bir an ondan ayrılmıyorlardı. Onlar teneffüs vakitlerini diğer arkadaşları gibi oynayıp zıplamakla geçirmiyor, oyunlara endel olarak katılıyorlardı. Teneffüslerde bu 6-7 arkadaş kol kola girerler ve bahçede bir aşağı bir yukarı dolaşarak Hilal'den bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Nitekim bu devamlı beraberliğin neticesi kısa bir müddet sonra meyvelerini vermeye başladı. Hilal hiçbirine örtünün örtünmeniz şarttır gibi sözlerle baskıda bulunmadığı halde kendisini seven kız arkadaşları kısa aralıklarla teker teker örtünmeye başladı. 15 gün içinde Hilal ile arkadaşlık yapan kız talebelerin hepsi aynen Hilal gibi başlarını örtmüşler, kısacık önlüklerinin altından görünen çıplak bacaklarına birer pantolon geçirmişlerdi. Tabii bu ancak okul dışında mümkün olabiliyordu. Pantolonu içeride rahatlıkla giyebiliyorlardı. Fakat okul dahilinde yasak olduğu için başörtülerini yalnız okula giderken ve gelirken takabiliyorlardı başlarına. Hilal arkadaşlarından her birinin örtünüp namaza başlayışı karşısında ayrı bir sevinç ve sürur duyuyor. Okuldan çıkıp evin kapısına girer girmez Feyza'nın boynunu atlayarak ''Anneciğim, anneciğim bugün bir arkadaşım daha başını örttü. Eğer böyle giderse sınıfımızda belki bir tek açık başlı kız talebe kalmayacak.'' diye büyük sevincini ifade etmeye çalışıyordu. Fakat Feyza'nın içinde mahiyetini çözemediği garip bir his vardı. Kızının arkadaşları üzerindeki tesiri ve muvaffakiyeti onu ziyadesiyle memnun etmekle beraber yine de zaman zaman bu durumdan endişe duymuyor değildi. Nitekim sık sık Hilal'e öğütte bulunmaktaydı. ''Bak kızım'' diyordu. ''Biliyorsun namaz meselesinden dolayı zaten okul idaresi tarafından şimşekleri üzerine çekmiş bulunuyorsun. Şimdi senin hemen her hareketinin göz hapsinde olduğundan şüphen olmasın. Geçen senen bu yüzden araya gitti. Bu sene Allah'ın izniyle mutlaka 5. sınıfı bitirip mezun olmalısın. Zira senin de fark ettiğin gibi yaşın henüz 12 olduğu halde boyun birdenbire uzadı ve sen yaşından fazla geliştin. Bu senede bu gibi meseleler yüzünden seni kasten sınıfta bırakırlarsa bir dahaki seneye 13 yaşında koskoca bir kız olarak ilkokula nasıl devam edebilirsin? Hilal annesinin bu sözleri karşısında her seferinde ayrı bir üzüntü duymaktaydı. Bir keresinde annesinin bu endişelerini şöyle cevaplandırmıştı. Anneciğim, bana dinimi sen öğrettin. Hakiki bir Müslüman nasıl olur senden öğrendim ben. Bana daima, kızım, yalnız kendini düşünme, daima etraftakilerle meşgul ol. Onların da doğru yolu bulmasına yardım ettiği nasihat eden sendin. Böyle olduğu halde birkaç arkadaşımın namaza başlayıp başlarını örtmelerine vesile olmam senin bayağı üzmüşe benziyor. Sınıfta kalma ihtimalim seni düşündürmemeli bile anneciğim. Sen her zaman demez miydin her şeye kadir olan Allah'tır diye? O istemedikten sonra kimse bir şey yapamaz. Ama eğer o böyle diliyorsa ne diyebiliriz ki? Kızım yanlış anlama. Ben senin bu haline iftihar ediyorum. Ancak bu hizmetlerini okulunu bitirdikten sonra yap diyorum. Çünkü bu adamlar açıktan açığa dine ve dindarlara cephe almışlar, görüyorsun. Ama anneciğim, benim başka türlü olmama imkan yok ki. Arkadaşlarıma her gün kendiliğimden bir şeyler söylemedim. Ben sadece onların bana merakla sorduklarını cevaplandırdım. Söyle anne, yoksa bu da mı bir suç? Kızının vermiş olduğu bu cevaplar karşısında Feyza adeta kendi kendinden utanmıştı. Allah'ım, bu çocuk ne büyük bir iman, ne büyük bir şuur ve ne sarsılmaz bir irade ve cesaretle yetişiyordu. Feyza kızıyla aralarında geçen bu nevi konuşmalardan sonra daima ağaç yaşken eğilir sözünü hatırlar ve bu güzel sözün doğruluğuna her gün biraz daha yürekten inanırdı. 30. ayrımın sonu, sayfa 328.